Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Düşünce Günlüğü programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Hocam, Ramazan münasebetiyle ve bu biraz uzun süren Ramazan Bayramı tatili sebebiyle sevgili dinleyicilerimizden, Erkam Radyo dinleyicilerinden biraz uzak kaldık.
Evet.
Biz program saatini iftar programına vermiş olduk Ramazan boyunca. Onların bir geçiş üstünlüğü var.
Programımız da oruç tuttu yani.
Programımız da oruç tuttu, dinlendi. Biraz böyle nadasa bırakmış olduk.
Evet.
Ama siz maşallah yazılarınıza devam ettiniz. Panellere, konferanslara devam ettiniz. Arzu ediyoruz ki tekrar Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra devam edelim.
İnşallah.
Bu vesileyle de kıymetli dinleyicilerimizin geçmiş Ramazan bayramlarını tebrik ediyoruz.
Evet.
İnşallah Allah onları tekrar bu günlere, bayram günlerine kavuştursun. Aileleriyle
Amin.
Beraber nice bayramlara ulaştırsın
Amin.
Yüce Rabbimiz. Tabii bu esnada Türkiye'de çok hareket oldu. Hem
evet.
Siyasal anlamda sokak gösterileri oldu. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklanması, cezaevine gönderilmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Saraçhane'de büyük böyle kalabalıklar toplandı. Bundan 12 sene önce Taksim'de gezi olaylarında bu tür kalabalıkları görmüştük ama oradaki motivasyon farklıydı. Burada biraz iş tersine döndü.
Evet.
Ortada bir yolsuzluk soruşturması varken buradan da yeniden bir gençler üzerinden yeni bir özgürlük tartışması, gelecek kaygısı. Yani gençler meydanlara sürülerek oradan bir siyaset toplanmaya, devşirilmeye çalışıldı ki görünen o, bu devam edecek. Çünkü
evet.
Bu esnada CHP'de bir yeni bir kurultay oldu. Özgür Özel yeniden başkan seçildi. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da her hafta bir ilçede miting yapılacağı söyleniyor. Yine Anadolu'daki
evet.
Şehirlerde miting yapacakmış Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii bizi ilgilendiren bu aktüel gündelik siyaset değil. Biz buradan bir sosyoloji
evet.
çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, gençler vardı. Hatta bir
evet.
kısmı şu anda tutuklu olarak yargılanıyor. Her zaman olduğu gibi sokak siyaseti olunca vandallık oluyor içinde hocam. Küfür oluyor.
Evet.
Hakaretler oluyor. İşte Cumhurbaşkanımızın annesine
Evet.
hakaret edildi. Hemen oradaki Şehzadebaşı Camii'nde bir takım oradaki hazredeki işte taşlar kırıldı.
Evet.
Bilmem cami duvarına çıkıldı. Şudur budur bir sürü mesele var. Siz de bunu yazdınız. Hani siyasetsiz gençliğin salvoları diye yazdınız.
Evet.
Bugün yani programımızda ilk bölümünde biraz bunu konuşmak istiyorum ben. Ardından da yine sizin gündeme getirdiğiniz ki olan olaylar üzerinden gündeme getirdiğiniz, yazdığınız akademideki Siyonizm gölgesi. Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde işte meşhur bizim bir tarihçimiz var. Cemal Kafadar Hoca.
Evet.
O görevinden
evet.
alındı.
Çok
Rümeysa
önemli bir tarihçi.
Öztürk isimli
evet.
bir genç kızımız, doktora öğrencisi. Orada okul bülteninde oradaki bir yazısından dolayı apar topar ters kelepçeyle gözaltına alındı, vizesi iptal edildi filan ve hala tutuklu Rümeysa Öztürk'te. Bu siyasetsiz gençliğin salvolarıyla isterseniz başlayalım hocam.
Evet.
İşte siz diyorsunuz ki CHP'nin sokak çağrılarıyla beraber gençlik ve siyaset ilişkisi üzerine piyasada epey yargılar dolaşıyor. Kimisi de yargılarını sosyolojiye söyletiyor.
Evet.
Yani diyorlar ki işte ya gençler bunu istiyor. Gençlerin gelecek kaygısı var. Gençler özgürlük istiyor.
Evet.
İşte gençler iktidarın değişmesini istiyor. Aslında gençlik üzerinden bir siyaset devşirilmeye çalışılıyor. İlginç olan şu hocam, bu mesela sol cenahta yapılan bir araştırmadan bahsedeyim ben size. Ankara'da yapılmış ki bunu sol medya çok kullandı. Toplum Çalışmaları Enstitüsü Ankara merkezli Kim Bu Gençler başlıklı bir rapor hazırladı. İşte orada niye buradasınız diye sorulmuş gençlere. 200'ün üzerinde gençle yüz yüze yapılmış bu araştırma. İşte %60.6'sı gelecek kaygısı demişler. İşte %53'ü hükümetin antidemokratik uygulamaları demişler. İlginç, %32'si de diyor ki mevcut siyasi sistem taleplerime cevap vermiyor diyor. Bir de şöyle bir ilginç durum var. Muhalefetin başarısızlığı, işte yani muhalefet üzerinden, yani bunun üzerinden geldim diyenleri de %11. Yani oraya da çok mal etmemeye çalışıyorlar.
Evet.
Yani biz bir muhalefet ya da CHP'nin ya da Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılan bir tutuklama için burada değiliz. Ya
çok
ben
enteresan.
Gelecek yani. Kaygısı için buradayım. İşte mevcut uygulamaları beğenmiyorum.
Birinci şey neydi? Yüzdelik?
%60.6'sı gelecek kaygısı diyor.
Gelecek kaygısı.
Hocam
evet.
Ben 2013'teki değil mi? Gezi olayları 2013'teydi. SETA'nın o zaman 600 sayfalık bir araştırması vardı. Onun böyle bir özetini okumuştum. 100-150 sayfa. Orada da
önemli bir çalışmaydı.
SETA'yı yapanlar, o araştırma yapanlar şunu diyorlardı. Ya biz bu gençlerden şunu bekliyorduk. Hani öncesinde bir 28 Şubat temrini var. Ya yine işte dinciler gitsin, işte şeriat istemiyoruz mu diyecekler bekliyorduk diyorlar. O kelimelerden bir seçki yapmışlardı. Hayır, bunlar bir iki kere geçiyor. İşte en çok özgürlük. Yani oradaki yapılan araştırmadaki SETA, yani muhafazakar, hükümete yakın mahallenin araştırma merkezi yapıyor bunu. Yani ilginç, orada özgürlük deniyor, burada gelecek kaygısı deniyor. Yani bunlar, ha yine bu gençlerin %75'e yakını da kendisini Atatürkçü ve milliyetçi olarak nitelendiriyor. Evet. Şimdi milliyetçilik, programa girmeden de konuştuk.
Evet,
yani böyle lime lime edildi Türkiye'de.
Evet.
MHP şimdi milliyetçiliği, İYİ Parti milliyetçiliği, Ümit Özdağ milliyetçiliği, yok Nizam-ı Alem ülkücüleri. Yani milliyetçilik
çoğulcu
de...
Çoğulcu milliyetçilik var.
Var.
Şimdi,
yani seküler milliyetçilikten bahsediliyor.
Normal bir şey bu. Yani şimdi mesela...
Yani şu gençlerin derdi ne hocam? Yani bu gerçekten bu gençler üzerinden bir sosyoloji üretilip ona mı bir şey söylettirilmeye çalışılıyor?
Evet.
Bu kaygılar... Gerçek kaygılar mı, yoksa bu gençler kullanılıyor mu? Biz bunu önceden de gördük. Buyurun hocam,
şimdi
söz sizde. Şimdi
şu var tabii, yani her zaman kullanmak için görevde olan insanlar var, çevreler var, güçler var. Her zaman olur bu. Ama bütünüyle yani öyle değerlendirmek doğru değil. Biz sosyolojiyle bakacak olursak, burada gençler bir sokağa çıkma durumları var, bir siyasi iddia ve bu siyasi iddianın mitingle ortaya konulması, protesto edilmesi söz konusu. Bu gençler de demek ki belli bir protesto duyguları var ki, hoşnutsuzlukları var ki, bunu fırsat bilip sokağa döküldü. Ve çünkü verdiğiniz veriler, ortaya koyduğunuz veriler çok önemli. Doğrudan kendisini bu mitingin siyasi hedefleriyle aynı görmüyorlar.
Evet.
Gelecek kaygısı çıkıyor. Yani oysa bu miting gençlerin gelecek kaygısı için yapılan bir miting değil.
Yani Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması
onun
üzerine yapılan bir miting.
Şimdi genellikle CHP veya işte efendim sol basın bunu, medya bunu, gençleri daha çok İmamoğlu'nu destekleyen bir biçimde yansıtmaya çalışıyorlar. Ama yapılan araştırma bize öyle demiyor.
Evet.
Bir gençlerin bir rahatsızlığı var, bir hoşnutsuzluğu var. Bir, bu hoşnutsuzluk iki yüzdelikle ortaya çıkıyor bu yapılan araştırmaya göre.
Evet.
Bir tanesi efendim gelecek kaygısı. Bu gelecek kaygısının bir realitesi var mı? Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Yani Türkiye'nin ekonomik daralması krizi şu an onu aşmaya yönelik bir takım olumlu sinyaller var. İşte enflasyonun düşmesi konusunda Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar, ondan sonra diğer bürokratların yaptığı açıklamalar var. İnşallah da öyle olur. Türkiye ekonomi konusunda daha rahatlar. Türkiye'nin çok büyük bir gençliği var şu an. Üniversite gençliği var. Bu beklenmedik bir şey. Yani Türkiye'nin ekonomik üretim kapasitesiyle, iş üretim kapasitesiyle üniversite mezunu gençlik arasında bir uyumsuzluk var.
Evet.
Neden? Çünkü bu kadar üniversite mezununa Türkiye ihtiyaç duymuyor aslında, Türkiye'nin iş gücüne baktığımız zaman. Fakat aileler, anneler, babalar çocuklarının üniversitede olması yönünde siyasilere baskı yaptılar. Yani şöyle, çocuklarının üniversite okumasını istediler. Siyasiler de bunu gördü. Her bir ilde, hatta ilçelerde de fakülteler açıldı. Herkese üniversite okuma imkanı verildi. herkese üniversite okuma imkanı verilmesi herkesin üniversite vizyonuna, donanımına sahip olacağı anlamına gelmiyor. Yani orada oku, isteyen orada kendini geliştirsin, efendim iyi bir iş gücü haline getirsin ve daha sonra iş gücünde, piyasada, Türkiye'de olur, başka ülkelerde olur, bulsun. Daha serbest piyasa bakışı bu. Ama bu gençler geldi ve herkes hükümetin bu politikalarını sevdi. Çocuğun üniversiteye gidiyor. Ondan sonra hükümetler de hiçbir zaman bu siyasi, bu talebe yabancı kalamazlar. Bir oy baskısı var.
Evet.
Şimdi bu gençlik mezun oldu ve hakikaten çok fazla mezun var. Çok nitelikli elemanlar var. Bu nitelikli elemanların bir kısmı doğallığıyla yurt dışına gidiyor. Tabii bir şey. Türkiye ihtiyacı olduğu kadar alır. Alamadıkları da yurt dışına gider. Afrika'ya gider, Orta Doğu'ya gider, Türkistan'a gider, Avrupa'ya gider. Mühendisler ve doktorlar alanında özellikle bunlar yaşanıyor. Çok iyi işletme bölümleri, birinci sınıf üniversiteyi bitirenler.
Evet.
ODTÜ gibi, Boğaziçi gibi vesaire, İTÜ gibi. Ama hepsi de öyle değil. Dolayısıyla bu öğrenciler şimdi mezun oluyorlar ve işsizler.
Evet.
Kendilerinin de işsiz kalacağını düşünüyorlar.
Evet.
Bu ciddi bir kaygı. Ve bu kaygılardan dolayı sokağa dökülüyorlar. Bir miting var, bunu fırsat bilerek oraya doğru kanalize oluyorlar. Ama
evet,
bu kanalize tabii ki sonuçta bunların siyasal kökenlerine baktığımız zaman siyasal kökenleri de bu şeyle örtüşüyor. CHP ile örtüşüyor, solla
evet,
örtüşüyor. Efendim MHP milliyetçiliğinden veya Cumhur İttifakı'nın siyasetinden memnun olmayan, hoşnutsuz kalan milliyetçilerle örtüşüyor.
Yani seküler milliyetçiler
bunlar
biraz.
Bunlar daha çok
Atatürk
seküler,
Kemalist
ve aşırı milliyetçiler.
Aşırı milliyetçiler.
Irkçılığa varan bir milliyetçilik
var.
Yani diyelim MHP milliyetçiliği daha dinle de barışık, daha sivil milliyetçiliğe yakın.
Evet.
Vatanperverlikle, devlet aidiyetiyle ilişkili bir milliyetçilik ama Ümit Özdağ'ın veya Zafer Partisi'nin savunduğu milliyetçilik daha sert, daha dışlayıcı, daha ırkçılığa varan, Türklüğü ırkçılık, soy sop üzerinde yorumlayan,
yabancı düşmanlığı üzerine
yabancı
kurulu.
Yabancı düşmanlığın üzerine
yani
kurulu.
Yani Türkiye'deki
tabii,
Suriyeli sığınmacılara Ümit Özdağ'ın karşılaştığında neler söylediğini gördük hep
tabii,
beraber.
Ya yani MHP milliyetçiliği Türkiye'nin Suriye'deki çıkarmalarını destekliyor. Orada var olalım, orada yeni bir düzenin kurulmasına destek verelim. Türkler orada da etkili olsun diyor. İslam aleminde de Türkler var olsun diyor. Ama öte yandan Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi değil mi? Ne işimiz var orada? Suriye'yi
evet,
kuranlar zaten İslamisttir diyor.
Ya da i̇şte, biz iktidara geldiğimiz gün ertesi gün hepsini sınır dışı edeceğiz.
Dışı edeceğiz
Türkiye'deki
diyor. Ümit Özdağ'ın bu siyasetiyle CHP siyaseti örtüşüyor. Aynı siyaset oluyor.
Evet.
Dolayısıyla o efendim bu hükümetin politikalarından tatmin olmayan gençler de buraya yöneliyor. Tabii hükümetin bazı yanlış politikaları da var. Yani diyelim ki öğretmen alıyorsunuz veya düz memur alıyorsunuz. Bu düz memur ve öğretmeni alırken eskiden merkez sınav sistemi vardı. Ecevit hükümetiyle beraber gelen ve herkesin memnun olduğu bir şey.
KPSS denilen sınav.
Şimdi o kaldırıldı.
O var, bir de mülakat var.
Mülakat var.
Evet.
Mülakat şimdi yani devletin stratejik yerlerine, birinci sınıf uzman yardımcı. İşte
savcı, hakim, kaymakam.
Bunlara mülakatın yapılması doğal bir şey, gerekli bir şey. Öteden beri de yapılıyor
evet,
zaten. Ve toplum da bunu kanıksamıştı. Fakat bu dediğimiz düz memurluklara, hemşire, öğretmen, diğer yerlere mülakat gelince bu millet gençleri ciddi anlamda rahatsız eden bir şey oluyor. Bu konuyu hükümetin gözden geçirmesi gerekir. Gençleri biraz rahatlatan bazı politikaları.
Öğretmenlikte bu kalktı hocam biliyorsunuz. Öğretmen akademisi
kalktı,
açıldı.
Çok iyi.
Evet.
Yani güzel.
Biraz
bir
süre uzamış olacak ama öğretmen
olsun
olmak için.
Yani iyi bir şey.
Evet.
Hatalardan vazgeçmek de bir şey.
Evet.
Ferasettir yani.
Doğru. Hocam ben şunu da bir sormak istiyorum.
Evet.
Yani siz de belirtiyorsunuz. Aslında hani bu o yeni gençlikte işte adına Z kuşağı denilen
evet,
o gençlikte sanki yetişmesinde de bir problem var. Yani anne babalar bir önceki nesil biraz hayattan çekmiş, geçim sıkıntısı yaşamış, işte bunlara
kesinlikle
bolca harçlık veriyorlar. Bunlar mesela bir sanayide hiç çalışmamış, çıraklık yapmamış, bağ bahçe görmemiş. Hani o
evet,
Evet, şehirleşmeye başladık biz. Aslında taşralılık biraz geride kaldı Türkiye
ama sosyolojisi açısından ama. Ama taşralılığın bakın böyle faydaları da var.
Evet.
Değil mi?
Yani bu gençler 23-24 yaşında üniversiteden mezun oluyor. Aslında hiçbir el becerileri yok. Hiçbir evet. mesleki tecrübeleri yok. Siz de belirtiyorsunuz. Yani bir dükkanda çırak olup müşteri kaygısı bile çekmemişler.
Evet.
Hani böyle dükkanı açıp
zorluk
akşam kapatan zorluk çekmemişler.
Sıkıntı çekmemişler.
Ama böyle de büyük kendilerince büyük anlatıları var ama yok.
Yok.
Yani bir ideolojiye inanmıyorlar.
Evet.
Çok bölünmüş kimliklere sahipler. Bir taraftan bir araştırma yapıyorsunuz, milliyetçiyiz diyorlar. Bir taraftan Atatürkçüyüz diyorlar. Ya da eşcinsellik.
Birinciyiz diyorlar.
Dinciyiz diyor, eşcinsellik serbest evet. kalsın diyor.
Yani böyle çok.
Hani böyle hem milliyetçiler hem bireyseller. Yani
evet.
bir siyasi yaklaşımları yok. Böyle çok eklektik, toplama.
Evet. Evet.
İdeolojiye sahipler.
Doğru.
Hani asıl bizim açımızdan, vatan, memleket açısından da hani böyle
evet.
bir genç, bu gençleri bu hale getiren sadece üniversite eğitimi mi? Yani bizim aslında bütün ahlaki sistemimiz, aile yapımız genel bir bozulmaya mı gidiyor hocam?
Evet.
Çünkü siz de belirtiyorsunuz, bu gençlerin çoğu AK Parti iktidarında doğdular.
Evet.
Belki Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızdan başka bir devlet başkanı görmediler hani
evet,
iktidarda
evet,
cumhurbaşkanı
evet.
ya da başbakan olarak. Ama bir taraftan sosyal medyada bunlar, yani bütün dünya ellerinin altında, ekranlarında
bu kışkırtılmışlar.
Yani bu bundan sonra
yani,
böyle mi olacak hocam?
Şimdi bu gençler bir yandan bizim gibi diyelim tarlada çalışmak veya işte efendim atölyede çalışmak veya esnafın yanında yer almak. Böyle bir kuşak değil. Fabrikatörün bile çocuğu fabrikada ütüden başlar. Ondan sonra aşama aşama yukarı doğru
hemen
giderdi.
Müdür olmak yok yani.
Evet yani bu.
Yoktu.
Yoktu. Böyle
evet.
bir gelenek vardı. Şimdi öğretmenin, polisin, akademisyenin, işçinin çocuğu ilkokula başlıyor, anaokula başlıyor. Üniversiteyi bitirinceye kadar hayatla etkileşime girmiyor. Hiçbir sıkıntı çekmiyor. Böyle bir ilişki tarzı yok.
Hocam evde de özel odaları var.
Evde de özel odaları var. AK Parti'nin getirdiği konfor var.
Evet.
Kaloriferli evler var.
İnternet var. Ekranlar
İnternet var. Yurtlarda belki siz de kaldınız.
Ya yurtlar
Kredi
bile
yurtlar
şu an
kurumu
tek odalara
çok
dönmeye
güzel,
başladı yani.
Çok iyi altyapı
evet.
var, imkan var. Ondan sonra bütün bu ortamlardan geçiyorlar. Hiçbir sıkıntı çekmemişler ve birden hayata girecekler. Hayatı kaygısı ne yapacağız? Bakın böyle bir boyutu
yani
var.
Yani önceden kazanılmış bir
hayatı.
Direnç de yok hayata
yok,
karşı.
Yok tabii. Bence ana korkuları bu. Sadece iş bulmama değil yani bakın. Bir biçimde iş bulurlar. Niye
sudan
bulmasın?
Sudan çıkmış balığa dönüyor.
Tabii yani Türkiye yurt dışında bir sürü insan geliyor. Türkiye'de çalışıyor. Türkistan'dan geliyor. Efendim değil mi yani? Şeyden Afrika'dan geliyor. Pakistan'dan geliyor. Türkiye ciddi anlamda canlı, hareketli bir ülke. Sürekli üreten bir ülke, sürekli genişleyen bir ülke.
Evet.
Yani bakın Suriye'ye genişlediği zaman oranın altyapısı Türkiye yapacak. Bir sürü istihdam imkanı olacak. İnşaat, mühendis, elektrik, bilmem ne, doktor. Dolayısıyla Türkiye böyle bir ülke. Geleceği hakikaten açık bir ülke. Ama bu gençlerimiz hayatı bilmiyorlar. Ondan korkuyorlar. Ben bir çiftli çocuğuydum. Sizin de yani farklı
evet.
benzer hikayedir.
Çocukluğumuz biz köyde geçti yani.
Geçti, çalıştık. Bize güvenirlerdi. Yani havuzu salardık, sulardık. Köyün nahırını götürür efendim. Bir gün
çobanlık
yaptırırlar. Çobanlık yapardık. O nedenle İstanbul Üniversitesi bitirdiğim zaman da İş konusunda çok şey kaygı duymadım. Çalıştım, uğraştım, bir iş bulayım, birkaç şeyi denedim. Hayat korkum çok yoktu yani. Şimdi birçok arkadaş böyleydi. Bugün bu hayat korkusu, gelecek kaygısı normal 22 sene, 25 sene boyunca piyasayla, dışarıdaki hayatla hiçbir şey yapmamış olmalarından kaynaklanıyor.
Evet.
Bunu düşünerek bizim üniversite değil de teknik meslek liselerini desteklememiz, üniversiteyle beraber dışarıda çalışma imkanlarını geliştirmemiz gerekiyor. Mesela YÖK çok önemli bir adım attı bu konularda bir iki senedir. Yeni liseler açtı. Üniversitelerin yanında, üniversitelerin desteklemesiyle yeni teknolojiye uyumlu bir biçimde meslek liselerini, binlerce meslek liselerini açıyor şimdi.
Evet.
hem piyasanın talebi hem de bu bahsettiğimiz, yani üniversite öncesinden de gençler bir şeyler çalışsın, bir şeyler yapsın, bir hayatı görsün, öğrensin. Bunlar çok çok önemli. Üniversitede mesela kulüpte bir şeyler yapan, kulüplerde dergi çıkaran, organizasyon yapan, toplantı yapan, örgütleme yapan gençler mesela hayata daha kolay atılabiliyorlar.
Evet, evet.
Bu açıdan önemli. Bu gençlerin bu tarafını düşünmek, Türkiye'nin yeniden bu eğitim politikalarını, üniversite politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor.
Bir de hocam hakikaten. Bir taraftan tabii bir meslek kazandırırken zihniyet inşa etmek, onların zihinlerini de sağlıklı inşa etmek adına da
evet.
Yani bir takım girişimlerde bulunmak lazım. Üniversiteler mi yetersiz kalıyor bu konuda, bir takım
evet.
Sivil toplum kuruluşlarına iş mi düşüyor? Çünkü evet. Böyle sabit fikirler de yok. Çok eklektik,
şimdi o,
yüzer evet, gezer.
Onu konuşmadık, o çok önemli. Evet. Yani siyaset derken ya bu ülkenin bütünlüğüne yönelik ortak bir görüşün olur yani bir üniversite öğrencisi.
Evet.
Hani biz çok ideolojik, Türkiye'yi İslam'la kurtaracağız diyorduk. Öbürü Türkiye'yi milli nizamla kurtaracağız. Bir başkası Türkiye'yi sosyalizmle
evet.
diyordu. Yani bu ülkenin bütünlüğü üzerinden giderek bir siyaseti duruşu vardı. Bu gençliğin bu ülkenin geneliyle ilgili bir siyasi duruşu yok.
Ferdiyetçi, sadece
ferdiyetçi.
Kendi geleceği, kazanacağı
evet,
para,
onu
mesleği.
Onu düşünüyor yani.
Onu düşünüyor, evet.
Ya ben birçok mesela oğluma da diyorum, bazen böyle diyor, oğlum diyorum bu yaşta biz Türkiye'yi kurtarmayı düşünürdük yani.
Evet.
Kendimizi böyle aşırı kurtarmayı değil. Yani bu hem kendimizi düşünelim ama böyle ülkemizle ilgili, dünya ile ilgili bir siyasi bakışımız olsun. Sert ideolojik olmasın ama yine de bir bakışın olsun. Hani biz bunda İslam'da dava diyoruz.
Evet.
Dert diyoruz.
Evet.
Değil mi?
Hadi ideoloji olsun
hadi
hocam.
Hadi yani sonuçta adı ideoloji olsun veya başka evet. bir şey. Bir tek kendimizi düşünmek olur mu? Siyasetsizlik dediğimiz o. Bu gençlik
evet.
bir siyasi yok ki. O nedenle solun kalkıp 68 kuşağına benzetmesi doğru bir benzetme değil. 68 kuşağının bir siyaseti vardı
hocam,
yani.
Hocam sokağa çıkanlar bile kendilerini benzetmiyorlar. %11'i sadece diyor ben buraya Ekrem İmamoğlu için geldim diyor. %90'ı
evet.
gelecek kaygısı diyor.
Evet.
O diyor, bu diyor. Yani o siyasete çekmeye çalışanlara bile itirazlar var bir nevi.
Evet.
Yani kendi
evet.
yaptıkları araştırma
evet.
ortada.
Çok
bu
doğru.
manada da belki yeni bir eğitim sistemi, yeni bir okuma, yeni bir söylem
gençlik
geliştirmek
siyaseti,
lazım.
Evet, yeni bir STK'ların, fikir akımlarının gençliğe yeni bir dille, yeni bir siyaset önermeleri gerekiyor
lazım.
Yani.
Evet. Hocam çok teşekkürler. Bu konuda daha çok konuşuruz biz. Evet. Geçmişte de çok konuştuk. İnşallah önümüzdeki günlerde de konuşuruz. Dilerseniz bir ara verelim. Aranın ardından şu akademi üzerindeki Siyonizm gölgesini biraz konuşalım. Değerli dostlar, Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Düşünce Günlüğü'ne şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından akademi üzerindeki Siyonizm gölgesini konuşacağız efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programın ilk bölümünde gençliği konuştuk. Özellikle bu son sokak olaylarında gençlik üzerinden, gençlik siyaseti üzerinden bazı böyle salvolar vardı. Araştırmalar ortaya döküldü, saçıldı. Gençler bunu istiyor, gençler bunu yapmak istiyor dendi. Oradaki kaygılar, o gençleri sokağa çıkaran motivasyonlar neydi? Kimin beklentisini karşıladı? Bunu konuşmaya çalıştık. Aslında ortada böyle anomik bir durum var, bir kuralsızlık var. Bir takım gruplamalar üzerinden yürütülen siyasetler vardı. Z kuşağı deniyordu, işte E kuşağı deniyordu. Ama iki tarafında, yani hem sol tarafın hem muhafazakarların beklediğinden farklı sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. Bazen bütün gençlik diye resmediliyor. Bir kesimi temsil eden gençlik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gençlik üzerinden siyaset yürütmek zor zanaat. Yani
evet,
araştırmalar
zor.
Da bunu ortaya koyuyor.
Zor.
Hocam bu bölümde de siz de 5 Nisan'da cumartesi günü bir yazı yazdınız. Akademi üzerindeki Siyonizm gölgesi diye. Biraz o konuyu konuşmak istiyorum sizinle, izniniz olursa. Biz hep şunu okuduk. belledik yıllarca, akademik özgürlük batıdadır.
Evet.
Yani bugünkü bildiğimiz anlamda üniversite formu,
evet,
üniversite kampüsü formu, işte fakülteler,
farklı görüşler.
Evet, isimleri bile İngilizce, evet, işte üniversite, fakülte kelimeleri,
kampüs
kelimeleri. Ya biz
bunların dekan.
Evet, değil mi hocam? Bunların hepsi en iyi İngiltere'de, en iyi Amerika'da, işte Oxford, Cambridge, bilmem
Harvard.
İşte üniversitenin tekniği en iyi Münih Teknik Üniversitesi'dir.
Evet.
İşte Harvard Üniversitesi'dir, Princeton'dır filan, hep şunu da öğrettiler bize. Daha doğrusu üzerimize boca ettiler. Onun altında da ezildik. Ya akademik özgürlük dendi. Buradaki insanlar istediğini yazar, çizer, konuşur. Kimse karışamaz. Rektör karışamaz. Ancak öğrenci müdahale eder.
Evet.
Hocaya müdahale edecekse öğrenci müdahale eder. İstediklerini yazarlar, yayımlanlar filan dediler. Hatta siz de yazınızda belirtiyorsunuz, Habermas, Bourdieu gibi sosyal teorisyenler bu konuda müstakil kitaplar yazdılar, ettiler filan. Ancak bu bütün bu konuşulanlar bir tehditle karşı karşıya kaldı. O da Gazze saldırılarından bu tarafa bir Siyonizm tehdidi var dünyada.
Evet.
Yani her şeyi tehdit ediyor. Yani devletleri tehdit ediyor, ekonomileri tehdit ediyor. Üniversiteler de bundan nasibini aldı. Amerika'da birçok rektör bu manada o Yahudi lobisi kuruluşlar tarafından baskıya uğradı, görevden alındı. Sokak gösterileri, yani Filistin lehine yapılan, üniversite öğrencileri tarafından yapılan sokak gösterileri en sert şekilde bastırılmaya çalışıldı. Öğrenciler üniversitelerden uzaklaştırıldı.
Doğru.
En son da İşte bizim de bildiğimiz işte bir Türk akademisyen Harvard'da, Cemal Kafadar Hoca, görevinden uzaklaştırıldı. Bir
Orta Doğu.
Evet, bir Rümeysa Öztürk isimli bir doktora öğrencisi ters kelepçeyle gözaltına alındı bir açıklamasından dolayı. Ne oluyor hocam burada? En son şöyle bir şey okumuştum hocam. Hani bu üniversitelerin ayağa kaldırılması, bu üniversitelerin vakıflarının desteklenmesi, finansal kaynak sağlaması açısından hani bir veri olması için söylüyorum. Sözü size bırakacağım. Yaklaşık bu üniversitelere yatırılan 350 milyar dolarlık bir vakıf fonu varmış hocam.
Çok büyük.
Amerika'da, Avrupa'da.
Evet.
Bunun %80'ini de Yahudi iş adamları sağlıyormuş. Yani parayı veren düdüğü çalıyor mu?
Evet, parayı veren kelam sözü de söyler. Evet, emri de verir.
Bu düdük çalınana kadar mı bu özgürlük hocam?
Evet.
Ne söylersiniz?
Evet, bu çok enteresan bir şey. Allah insanı iddiasından vurur diyorlar ya.
Evet.
Hakikaten Yahudiler 2. Dünya Savaşı döneminde Nazizmin çok ciddi katliamlarıyla karşılaştılar. Nazizm ezip geçti. Akademiya üzerinde de böyle bir şey yaptı.
Türkiye'ye bile geldiler değil mi hocam, İstanbul Üniversitesi'ne?
Yani Türkiye bir sürü hakikaten yani o dönem Yahudi bilim adamlarına kucak açtı. Einstein mektup yazdı bu bazılarının kabul edilmesi için. İktisatçı, antropolog, fizikçi, başka alanlarda birçok kişiye İstanbul ve Ankara kucak açtı. Burada ders verdiler. Sabri Ülgener gibi hocalarımız mesela bunların halkalarında yetişen önemli bir bilim adamımız. Türkiye'ye katkıları da oldu. Ve sadece Türkiye değil, mesela Amerika'ya da gitti bunlar. Frankfurt okulu vardı.
Evet.
Yahudilerden oluşan, eleştirel okul denilen, çok önemli bir sosyal bilim ekolü ve hala etkisi devam ediyor. Bunlar oradan, diyelim ki işte Horkheimer gibi en ünlü filozofları, kitapları Türkçe'ye de çevrilmiş. Amerika'ya geç etti bunlar. Amerika orada işte New School diye bunlara yer açtı. Üniversite açtı. Bunları kucakladı. Alfred Schultz gibi sosyologlar yine orada ders verim imkanı buldular. Çalışmalarını yaptılar.
Evet.
Ama bugün maalesef Yahudiler içinden çıkan Siyonizm lobileri aynı şeyi Müslümanlara yapıyorlar. Veya sadece Müslümanlara da değil, Siyonist katliamları eleştiren, bunu protesto eden kişilere karşı yapıyorlar bunu. Yani Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmalar, Orta Doğu Çalışmaları merkezi müdürü, evet, Cemal Kafadar.
Evet.
Bir Türk, İstanbullu, çok önemli bir tarihçimiz.
Evet.
Osmanlı'nın sosyal tarihçilik yapan birisi. Çok güzel çalışmaları,
evet,
var Türkçe'de de. Mesela Dört Osmanlı, herkesin okumasını istediğim bir kitap. Çok,
evet,
güzel.
Dört Osmanlı.
Dört Osmanlı.
Evet hocam.
Bunlardan biri. İki Cihan arasında yine aynı şekilde Osmanlı'nın kuruluşunu daha çok kültürel boyutlarıyla açıklamaya çalışıyor. Bu bilim adamımızı görevden aldı, müdür olarak aldılar. Nedeni de, ileri sürülen nedenler enteresan. Harvard Üniversitesi'nin mezun, Yahudi Mezunlar Derneği var.
Evet.
Bu dernek gidip şikayet ediyor, rapor hazırlıyor, kendine vazife, insanlara jurnallıyor. Efendim bu merkezde işte Filistinlerle ilgili sempozyum yapıldı. Derslerde efendim Filistin'in kayrıldığını, önerilen kitaplar içinde bunların olduğu, eften püften, tamamen akademik özgürlüğü, özerkliği bozan, ona müdahale eden bir takım tutumlarla, raporlarla, fişlemelerle hareket ediyorlar ve bu sonuca yol açıyorlar.
Evet.
Ve hakikaten bu üniversitenin özerkliği, akademik özerkliği ve özgürlüğü açısından çok düşündürücü bir şey. Hep Türkiye'de bu eleştirileri yapıyorduk, yapıyoruz, söylüyoruz, söylüyorlar. Ama bir de küresel düzeyde, hegemonik bir biçimde bunun yürüdüğünü görünce bunun üzerinde düşünmemiz gerektiğini,
evet,
ne yani gerektiğine vakıf oluyoruz. Yani bir ulusal düzeyde biz bu eleştirileri yapıyoruz, bunları görüyoruz ama bir de Batı'da, bakın, stratejik anlarda Müslümanlara yönelik akademide, akademik özerkliğe yönelik müdahaleler olduğu zaman ne oluyor yani? Bir tepki var mı Batı'da? Batı bu akademik özerkliği bahsediyor, kitaplar yazıyor, savunuyor. Ama Harvard gibi dünyada en iyi diyelim zekaların gidip okumak istediği, araştırma yapmak istediği bir yerde bunlar oluyor. Akademik özerkliğe müdahale ediliyor. Düşünce özgürlüğüne,
evet,
müdahale ediyor.
Evet.
Sosyal bilimlerde akademik özerklik çok önemli. Düşünce
hocam,
özgürlüğü çok önemli.
Hocam, Kolombiya Üniversitesi de Amerika'nın,
evet,
önemli üniversitelerinden birisi biliyorsunuz. Orada yaşanan olayı da paylaşayım,
evet,
sizinle. Gazze'ye destek gösterilerin başlangıç noktası bu Kolombiya Üniversitesi. Rektörü Minoşi Şefik'i görevden alıyorlar. 2024 Mart'ta, 22 Mart'ta onun yerine Katrina Armstrong diye,
evet,
başka bir kadın rektör görevden alınıyor. Hocam, ilk rektörün görevden ayrılma sebebi şu, yani çok ilginç. Bu gösteriler başladığı zaman Trump hükümeti o zaman diyor ki 400 milyon dolarlık fonunu kesmekle tehdit etmişler hocam Kolombiya Üniversitesi'nin.
Evet.
Yani ciddi bir fon var bu üniversitelere,
evet,
aktarılan ve ilk tehdit noktası da bura oluyor. Yani sizin paranızı keseriz diyorlar ya. Yani.
Doğrudan parayla yani. Bilim,
evet,
bilim için yapılmıyor demek,
tabii,
ki. Bilim burada güç ilişkilerinin, para,
evet,
sahiplerinin politikaları doğrultusuna,
evet,
yapılıyor. Bu güç sahipleri Siyonistlerden oluşuyorsa ve Siyonistlerin politikalarına ters gelen bilgi üretimine müdahale ediliyor. Burada bilginin iktidarı kimin elinde? Siyonist sermayenin elinde olsa.
Evet.
Siyonistlerin elinde. O çıkıyor ortaya. Ve Siyonizm sadece çocuk öldürmekle yetinmiyor, bebek öldürmekle yetinmiyor, evleri yakıp yıkmakla yetinmiyor. Aynı zamanda bilime de müdahale ediyor. Akademiye de müdahale ediyor. Ve bunu Harvard Üniversitesi'ne yapıyor. Harvard'da bunu yapan Siyonizm dünyanın birçok yerinde rahatlıkla yapabilir.
Ya.
Yani. Ve öte yandan,
evet,
Türkiye'den İstanbullu bir Yahudi Irvin Cemil,
evet,
bir mektup yazdı. Ne kadar hoş. Bu mektubuyla Harvard Üniversitesi'nin yetkililerini
eleştirdi,
ikaz etti.
Evet.
Dedi ki Cemal Kafadar dedi çok ufuk sahibi, önemli bir bilim adamı, hoşgörülü bir bilim adamı. Osmanlı'yı bütün tebalarıyla kucaklayarak anlayan, yorumlayan, değerlendiren birisi. Ben dedi bunu yakinen görmüş birisi olarak yaşadım, görüyorum ve sizin bu tavrınız yanlış. Ben de dedi Macaristan Yahudilerindenim ve ailesinin çoğunu dedi Holokost'ta kaybetmişim. Ama İsrail'in yaptığını Siyonizmi soykırım olarak görüyorum ve sizin yaptığınız bu davranışta kınıyorum dedi.
Evet.
Bu da aslında yine İstanbul ufkunun güzelliğini gösteriyor. Evet. Yani bu hoş bir şey, güzel bir tutum.
Evet.
Hakikaten Yahudi bir vatandaşımızın, bir bilim adamımızın.
Evet, evet.
Özgürce oraya...
Irvin Cemil.
Irvin Cemil.
Evet.
Onun İslam'la ilgili de
evet,
çalışmaları
evet.
var. Irvin Cemil önemli bir araştırmacı. Ben şöyle düşünüyorum. Yani Cemal Kafadar gibi önemli kafası olan, hakikaten de soy ismine yakışır birisi. Boğaziçi Üniversitesi açılım yapıyor. Bu açılım sürecinde Orta Doğu Araştırma Merkezi'ni kursun. Cemal Kafadar'ı başına
Türkiye'ye
getirsin.
Türkiye'ye getirsinler
tekrar. Evet. Ve Orta Doğu, Türkiye zaten Orta Doğu, Türkistan, Balkanlar açılımını
evet.
yapıyor. Buralarla ilgili güzel çalışmalar yapan insanlarımızı, başka insanları, başka milletten insanları, bilim adamları çağırsın, getirsin buraya. Burada çalışmalarını sürdürsün, yapsın.
Evet.
Bu bizim için
yani
daha büyük bir açılım olur.
Buradan düşünce günlüğünden Mehmet Naci İnce Hoca'ya, değil mi
evet.
hocam?
Evet.
Bizim teklifimiz.
Teklifimiz olsun.
Cemal
burada.
Kafadar Hoca Boğaziçi Üniversitesi'ne gelsin. Oradaki yaptığı çalışmaları İstanbul'da Rumeli Hisarı'ndan devam ettirsin.
Devam ettirsin.
Evet. Hatta
İnşallah.
Çok çalışkan araştırmacı öğrencileri varsa onlara da burs
Tabii
verilsin.
Tabii ki
burada.
Burs verilsin
evet.
yani. Onlara da destek çıksın. Bizim sermaye kesimimiz. Bildiğim kadarıyla ismini söylemeyeyim iş adamı. Orta Doğu Araştırma Merkezi'nde de bir Türk iş adamı finanse ediyormuş.
O Harvard'da.
Evet, Harvard'dakini.
Evet.
Dolayısıyla o da gerekirse o finansmanını buraya aktarsın.
Buraya aktarsın. Evet.
Evet.
Evet. Evet. Hocam çok teşekkürler.
Hep eleştiriyorsunuz diyorlar. Bu defa bir önerimiz de olsun, projemiz de olsun.
Evet. Çok teşekkür ederim. Cemal
teşekkür
Kafadar
ederim.
Hoca'yı İSAR Vakfı'nın bir sempozyumunda, Osmanlı'da ilmi tarih sempozyumuydu. Yanlış hatırlamıyorsam ilk defa orada bir dinlemiştim. Gerçekten çok kıymetli bir akademisyen. İnşallah bu teklifimiz ilgili
evet.
yerlere ulaşır hocam.
İnşallah.
Çok teşekkürler hocam değerlendirmeleriniz için. Değerli dostlarımız, Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Efendim haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.